6. ayrım, sayfa 57. Gecenin kutsal karanlığı, Michael Connelly. Ertesi gün mola saatinden hemen önce geldi. Boş mavi blücin ve taşlamalı kot gömlek giymişti. Göğüs cebinde bir paket kırmızı Marlboro vardı. Perez'i mağazanın ardında görünce yanaştı, sigara tutup ateş hissedi. Perez çakmağını çaktı, boş sigarasını tutuşturmak için eğildi. Doğrulurken boş yakından gördüğü dövmeden lafı açıp Murda amcanın nasıl öldüğünü sordu. Perez Murda amcanın iyi bir adam olduğunu ve kendi adamlarınca tuzağa düşürüldüğünü söyledi. Nasıl yani dedi boş. Çünkü açgözlü davrandı dedi Perez. Boş fazla üstlenemedi, sigarasını bitirdi. Bu yıllardır içtiği ilk sigaraydı ve ateş için Perez'e teşekkür ettikten sonra uzaklaştı. O akşam Boş Perez'in kapısını çaldı. Bella Lourdes'la birlikte gelmişti. Bu kez o ve Lourdes kendilerini tanıttılar. Boş Perez'e bir sorunu olduğunu söyledi. Telefonunu çıkarıp ayakkabı mağazasının arkasında sigara içerken yaptıkları sohbetten bir kesit dinletti. Boş Perez'in bir çete cinayetiyle ilgili bilgi sahibi olduğunu ama bunu yetkililerden kasten gizlediğini açıkladı. Bu düpedüz adaletin engellenmesiydi, suçtu yani ve eğer işbirliği yapmaya yanaşmazsa kasti adam öldürmeyi de suçlanacaktı. Perez tercihini işbirliğinden yana kullandı. Fakat eski mahallesinde önceden takıldığı birileri tarafından görülme endişesiyle San Fernando emniyetine gitmek istemedi. Boş Vitiye'deki şerif departmanının cinayet masasında çalışan eski bir dostunu aradı ve sorgu odasını birkaç saatliğine ödünç aldı. Boş'un Perez'e yaptığı suçlamalar blöftü ama işe yaramıştı. Perez'in Los Angeles şehir hapishanesinden ve Kaliforniya cezaevi sisteminden ödü kopuyordu. İki hapishanenin de VSF ile güçlü ittifakı olan ve ispiyonculuk yapan ya da baskı altında kolluk kuvvetlerine ötmeye meyilli olarak görülenlere karşı işledikleri acımasız suçlarla bilinen EME yani Meksika mafyası üyeleriyle dolu olduğunu söylüyordu. Perez ötsün ya da ötmesin ölüm fermanının imzalanacağına inanıyordu. Boş ve Lourdes'i katil olmadığını ama katilin kim olduğunu bildiğine ikna etme umuduyla eteğindeki tüm taşları dökmeyi seçti. Perez'in anlattığı hikaye en az cinayet kadar eskiydi. Vega çetenin içinde güçlü bir konuma yükselmiş, güç adamı bozar. Sanferlerin suç iştiraklarından payına düşenden fazlasını alan Vega, ayrıca çetenin alt kademelerindeki üyelerin kadınlarını da ilişkiye girmeye zorluyormuş. Bu genç vatoların çoğu ondan nefret ediyormuş. İçlerinden Tranquillo Cortez adında biri ona karşı komplo kurmuş. Perez'e göre Vega'nın karısının yeğeni Cortez, Vega'nın açgözlülüğü ve herkesin gözü önündeki sadakatsizliklerine daha fazla katlanamamış. Perez çete bünyesinde Cortez'in ekibindeymiş ve planın paylaşıldığı kişiler arasındaymış. Ama Cortez Vega'yı öldürdüğünde orada olmadığında ısrar ediyordu. Vaka SFPD'de uzun süre kusursuz suikast olarak anılmıştı. Çünkü kurşun dışında geride tek bir ipucu bırakılmamıştı. Dolayısıyla Boş ve Lourdes de Perez'i en çok bu konuda sıkıştırdılar. Tabancayla, sahibiyle, şu anda nerede olduğuyla ilgili sorular sordular. Perez tabancanın Cortez'in şahsi silahı olduğunu ama onu nasıl temin ettiğini bilmediğini söyledi. Cinayetten sonra silahın akıbetine gelince bu konuda hiçbir fikri yoktu. Çünkü kısa süre sonra çeteyle bağlarını koparıp San Fernando Valley'den ayrılmıştı. Bununla birlikte Perez Boş'a odaklanabileceği bir bilgi kırıntısı verdi. Cortez'in tabancasına ev yapımı bir susturucu taktığını söyledi. Bu ilk soruşturmayla tutarlı bir bilgiydi. Boş Cortez'in susturucuyu nasıl yaptığını sordu. Perez Cortez'in vaktiyle amcanın Pacoima yakınlarındaki egzoz mağazasında çalıştığını, susturucuyu da motosiklet egzozlarında kullanılan boru ve ses yalıtım malzemelerinden yaptığını söyledi. Bunu mesai saatlerinden sonra ve amcanın bilgisi dışında yapmıştı. Perez ayrıca Cortez susturucuyu tamamladığında silahına takıp egzoz dükkanının arka duvarına deneme atışları yaparken diğer iki çete üyesiyle birlikte orada olduğunu da itiraf etti. Perez'in sorgusunun ardından dedektifler onun anlattıklarını olabildiğince doğrulamaya öncelik verdiler. Lourdes, Cortez ile Vega'nın karısı arasındaki bağlantıyı doğruladı. Kadın Perez'in babasının kardeşiydi. Bunun yanı sıra Cortez'in VSF bünyesinde son 14 yılda epey yükseldiğine ve şimdilerde öldürdüğünden şüphelenilen adam gibi çetenin yönetimine geçtiğine kanaat getirdi. Bu arada Boş'ta Los Angeles'ta San Fernando yolu üzerinde bulunan Pacoima Tire and Muffler'ın bir önceki sahibinin şüphelinin amcası Helio Cortez olduğunu ve dükkanın yeni sahibinin adının San Fernando ve Los Angeles emniyetlerinin çete istihbarat dosyalarında yer almadığını teyit etti. Diğer ayrıntılar da tasdik edilip arama emri için geçerli neden oluştuktan sonra yargıcın yolunu tuttu. Arama emri artık elindeydi ve vakada ilerleyebilirdi. Harekat odasına ilk girenler Lourdes ve Luzon oldu. Hemen arkalarından sırasıyla Trevino ve gündüz devriye amiri Çavuş Irwin Rosenberg geldi. Teşkilat kuralları gereği tüm arama emirleri üniformalı polisler eşliğinde yerine getirilirdi ve işlerin bu tarafını iletişim becerileri kuvvetli, deneyimli bir sokak polisi Rosenberg koordine edecekti. Herkes oval masadaki yerini aldı.
''Ne yani, çörek yok mu?'' dedi Rosenberg.
Vatandaşların bağışladığı yiyecekler genellikle masanın üstüne konur, neredeyse her sabah çörek ya da kahvaltılık burrito olurdu. Rosenberg'in düş kırıklığını diğerleri de paylaşıyordu.
''Pekala, haydi başlayalım.'' dedi Trevino. ''Elimizde ne var Harry? Irwin'i bilgilendiriver.''
''Bu Cristobal Vega soruşturması.'' dedi Boş. ''14 yıl önceki Murda amca cinayeti. San Fernando yolu üzerindeki Pacoima Tire and Muffler'a girip 14 yıl önce ana garajın arka duvarına ateşlenen mermileri aramak için elimizde emir var. İş yeri LAPD yetki alanına düştüğünden onlarla işbirliği yapacağız.'' Bu işi mümkün mertebe dikkat çekmeden, şüphelimizi ya da sanferleri uyandırmadan halledeceğiz. Tutuklama yapabileceğimiz vakte kadar operasyonu gizli tutacağız.
İşin içinde sanferler varken bu imkansız dedi Rosenberg. Adamların her yerde gözü kulağı var.
Boş başıyla onayladı. Bunu biliyoruz dedi. Bella bir hikaye uydurmaya çalışıyor. Sadece birkaç gün kazanmamız gerek. Eğer kurşunları bulursak hemen laboratuvara göndereceğiz. Onlar da anında Vega'yı öldüren kurşunla karşılaştıracaklar. Eşleşme olursa şüphelimizi tutuklayacağız.
Şüpheli kim diye sordu Rosenberg.
Boş tereddüt etti. Rosenberg'e güveniyordu. Fakat şüphelilerden bahsetmek vaka yönetimi açısından iyi değildi. Özellikle de işin içinde muhbirler varken.
Boş ver dedi Rosenberg hemen. Bilmesem de olur. Peki tek araç, iki üniformalı yeter mi diyorsun?
Olur dedi Boş.
Tamamdır. Yeni alınan cip avluda henüz çıkartmaları yapıştırılmadı. Onu kullanabiliriz. Sev FPD'ye ait olduğu anlaşılmaz. İşe yarayabilir.
Boş başını salladı. Eski nezaretin yanındaki kamu hizmetleri avlusunda cipi görmüştü. Üreticiden siyah beyaz boyalı olarak gelmişti. Fakat kapılarına ve bagaj kapağına henüz SFPD çıkartmaları yapıştırılmamıştı. LAPD araçlarının arasına karışabilir ve aramanın SFPD soruşturmasının bir parçası olduğu gizlenebilirdi. Böylece soruşturmada VSF'den iyice soyutlanmış olurdu.
Bütün duvarı yıkmamız gerekebilir diye belediyeden bir ekip de bizimle gelecek dedi Boş. İşaretsiz bir kamyon kullanacaklar.
Hikayemiz ne peki diye sordu Luzon.
Soygun denir Lourdes. Soran olursa gece içeri hırsız girdiğini ve işletmenin olay yeri olduğunu söyleriz. İnandırıcı olacaktır. Dükkanın sahibi artık şüphelinin amcası değil. Bildiğimiz kadarıyla yeni sahip temiz. Gerek arama gerekse de hikaye konusunda bizimle tam işbirliği yapacağını umuyoruz.
Güzel dedi Trevino. Ne zaman gidiyoruz?
Yarın sabah dedi Boş. 7'de mağazanın açıldığı saatte. Şansımız yaver giderse mahalledeki gangsterler daha uyanmadan işimizi bitirip gitmiş oluruz.
Tamam dedi Trevino. 6'da burada toplanırız. Dükkan açılırken Pacoima'da oluruz.
Toplantı sona erdi ve Boş Lourdes'in peşinden masasına gitti.
Baksana sabah hücreme ziyaretçi geldi dedi. Onu sen mi yönlendirdin? Lourdes başını iki yana salladı. Hayır, buraya kimse gelmedi dedi. Bütün gün raporlarla uğraştım.
Boş başını salladı. Bayardı ve onu nerede bulacağını, nasıl öğrendiğini düşündü. Kaynak Lucia Soto'ydu muhtemelen. Yakında öğrenirdi. 7. Bölüm. Boş eve erken geldi. Kapıyı açar açmaz burnuna yemek kokusu çarptı. Elizabeth Clayton'ı mutfakta buldu. Tereyağlı ve sarımsaklı tavuk sote yapıyordu.
Selam dedi Boş. Güzel kokuyor.
Sana bir şeyler hazırlayayım dedim dedi.
Ocağın önünde tuhafça sarıldılar. Boş onunla ilk tanıştığında Elizabeth kızının cinayetini haplarla unutmaya çalışan bir bağımlıydı. Kafasını kazıtmıştı. Sadece 41 kiloydu ve vicdan azabıyla hafızasını bulandırmak için 30 miligramlık oksikodon için bedenini seve seve satmaya hazırdı. 7 ay sonra hapları bırakmış, 9 kilo almış, kum sarısı saçları da iyileşme sürecinde ortaya çıkan güzel yüzünü çevreleyecek kadar uzamıştı. Fakat vicdan azabı ve anılar hala orada karanlığın kenarında tehditkarca bekliyorlardı.
Harika dedi Boş. Önce bir temizleneyim, tamam mı?
Yarım saatim var dedi Elizabeth. Daha erişteleri kaynatacağım.
Boş koridorda Elizabeth'in odasına geçip kendi odasına girdi. İş kıyafetlerini çıkarıp kendini duşa attı. Sular başından aşağı dökülürken vakalarla kurbanlar aklına geldi. Akşam yemeğini pişiren kadın cinayet sonucunda gelen yıkımın kurbanıydı. Kızı aklı hayale sığmayacak kadar korkunçça katledilmişti. Boş, Elizabeth'i önceki sene kurtardığını sanıyordu. Ona bağımlılıktan kurtulmasında yardım etmiş ve uyuşturucuyu bırakan yaslı kadın sağlığına kavuşmuştu. Fakat gerçeklerle yüzleşmesini engelleyen şey yine o bağımlılıktı. Boş ona kızının cinayetini çözeceğine söz vermişti. Fakat şimdi haplarla üstesinden geldiği bir acıyı yaşatmadan onunla vaka hakkında konuşamayacağını fark ediyordu.
Onu gerçekten kurtarmış sayılır mıyım acaba diye kendine soruyordu.
Duştan sonra tıraş oldu çünkü birkaç gün boyunca bu fırsatı bulamayabilirdi. İşini bitirmek üzereyken Elizabeth'in onu yemeğe çağırdığını duydu. Elizabeth taşındığından beri Boş yemek odasına eski işlevini kazandırmıştı. Yatak odasına katlanabilir masa yerleştirmiş, dizüstü bilgisayarıyla üzerinde çalıştığı soruşturma dosyalarını yatak odasına taşımıştı. Özellikle kendisi evde yokken kadıncağızın aklına sürekli cinayeti getirmek istememişti. Masada karşılıklı oturuyorlardı ve aralarındaki tabakta yemek duruyordu. Servisi Elizabeth yaptı. 2 su bardağı vardı, alkol yoktu.
Harika görünüyor dedi Boş.
Şey, umarım tadı da harikadır dedi.
Birkaç dakika sessizlik içinde yemeklerini yedikten sonra Boş iltifat etti. Sarımsak tavuğa çok leziz bir tat katmıştı. Daha sonra sarımsağın kokusunun çıkacağını biliyordu ama bunu kendine sakladı.
Grup nasıldı diye sordu Boş.
Mark Twain ayrıldı dedi.
Elizabeth günlük grup terapisi toplantılarına katılanlar hep ona hatırlattıkları meşhur kişilerin isimleriyle anardı. Mark Twain beyaz saçlı ve pos bıyıklıydı. Onun dışında Cher, Albert Einstein gibi, O.J., Lady Gaga ve bir de Gandhi vardı. Gerçi ona Gandhi rolüyle Oscar alan aktör Ben Kingsley'den dolayı. Ben de dediği oluyordu.
Temelli mi dedi Bush.
Öyle görünüyor dedi Elizabeth. Hata yapmış ve hapse geri dönmüş.
Yazık olmuş. Evet, hikayelerini dinlemeyi seviyordum. Komikti.
Yine sessizlik. Boş söyleyecek ya da soracak bir şey düşünmeye çalıştı. İlişkilerinin tuhaflığı her geçen gün daha da artmıştı. Boş onu evinde kalmaya çağırmasının hata olduğunu uzun süredir biliyordu. Bunu yaparken ne beklediğinden emin değildi. Elizabeth ona eski karısı Eleanor'u hatırlatıyordu. Fakat bu sadece fiziksel bir benzerlikti. Elizabeth Clayton yaralı biriydi. Karanlık anıları ve önünde zorlu bir yol vardı. Bu aslında geçici bir davetti, hani kendi ayakları üzerinde durana kadar gibisinden. Boş depo olarak kullandığı geniş bir odayı yatak odasına dönüştürüp içine de IKEA'dan döşemişti. Fakat aradan neredeyse 6 ay geçmesine karşın Boş Elizabeth'in tekrar kendi ayakları üzerinde durabileceğinden emin değildi. Bağımlılık her an pusudaydı. Kızının hatırası peşini bırakmayan habis bir hayalet gibiydi.
ve gecenin bir yarısı LAPD'den gelen telefonla dünyası altüst olana kadar yaşadığı Modesto dışında gidecek hiçbir yeri yoktu. Bu arada Boş Elizabeth'e evinde kalma davetini yaparken danışmadığı kızını da kendinden uzaklaştırmıştı. Maddie üniversitedeydi ve şimdiden eve daha seyrek gelmeye başlamıştı. Fakat haneye Elizabeth Clayton'ın eklenmesiyle temelli ayağını kesmişti. Boş artık Maddie'yi sadece kahvaltı yapmak ya da akşam yemeği yemek için Orange County'ye yolu düştüğünde görüyordu. Son ziyaretine Maddie ona yazı üç arkadaşıyla kampüs yakınlarında tuttuğu evde geçirmeyi planladığını söylemişti. Boş bunu Elizabeth'in evde olmasına doğrudan bir tepki olarak algıladı.
''Bu gece çalışacağım.'' dedi Boş.
''Yarın sabah şu arama izni zımbırtısıyla ilgileneceğini söylemiştin sanki.'' dedi Elizabeth.
''O da var ama bu başka bir mesele. Daisy ile ilgili.''
Boş Elizabeth'in tepkisini tartana kadar başka bir şey söylemedi. Birkaç saniye geçti ama Elizabeth konuyu değiştirmeye çalışmadı.
''Vakayla ilgilenen bir Hollywood dedektifi var.'' dedi Boş. ''Bugün bana gelip sorular sordu. Gececi ve vakit buldukça vakayla ilgilenecek.''
''Gececi derken?'' diye sordu Elizabeth.
''Hollywood şubede gece vardiyasında görev yapanlara gececi deniyor. Gecenin bir yarısı bir dünya tuhaf şey oluyor. O yüzden de vakit buldukça ilgilenebilecek. Her neyse benim aradığım bazı eski kayıtları bulmuş.'' Devriye ekiplerini sokakta durdurdukları ya da kuşkulandıkları insanların isimlerini yazdıkları kartları.
Daisy de onlardan biri miydi?
Muhtemelen ama kartlara bakmak istememin nedeni o değil. O dönemde Hollywood civarında başka kimlerin takıldığını görmek istiyorum. Bir ipucu çıkabilir.
Tamam.
Her neyse 12 kutu dolusu kart var. Bu gece elimizden geleni yapacağız. Sabah da arama emriyle ilgileneceğim. Bir iki gün yoğun olacağım.
Tamam, umarım bir şeyler bulursun.
Dedektif, adı Bayard bu arada, seni sordu. Seninle görüşmek isteyebileceğini söyledi. Sana uyar mı?
Elbette, dişe dokunur hiçbir şey bilmiyorum. Ama Daisy konusunda kiminle olsa konuşurum.
Boş başını salladı. Vakayla ilgili haftalardır bu kadar çok konuşmamışlardı ve sohbeti biraz daha uzatırsa Elizabeth'in karanlık bir depresyon sarmalına sürüklenmesinden endişe ediyordu. Saatine baktı, daha 8 olmamıştı. ''Çıkmadan önce 1-2 saat kestirebilirim.'' dedi. ''Olur mu?''
''Olur tabii, hatta kestirmelisin bence.'' dedi Elizabeth. ''Ben sofrayı toplayıp ses çıkarmamaya çalışırım.''
''Merak etme, uyuyabileceğimden kuşkuluyum zaten, dinleneceğim sadece.''
15 dakika sonra boş yatağına uzanmış tavana bakıyordu. Mutfakta suyun aktığını ve ev yeni yanındaki rafa tabakların dizildiğini duyabiliyordu. Alarm kurmuştu fakat uyuyamayacağını biliyordu.
6. Ayrımın Sonu. Sayfa 67.